Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23'te 1399, Hicri Kameri 28 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 12 Ocak 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eşer ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'ın sınırlarının ötesinde kültürel mirasının korunması ve İranlı Başarılı Bayanlar adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Güney Kore'nin bir an önce İran'ın mali kaynaklarını serbest bırakması gerektiğini söyledi. Amiral Tanksiri, Fars Körfezi'ndeki İran Silahlı Kuvvetleri'nin tam teyakkuzda olduğunu bildirdi. Rusya, İran'ın kimyasal silahların kurbanı olduğunu açıkladı. Türkiye'de WhatsApp'tan kaçış sürüyor. Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri için arabulucu olacağını açıkladı. Biden, Trump artık iktidarda kalmamalı dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesi önündeki sıkıntının İran'ın Kore bankaları nezdindeki kaynaklarına getirilen kısıtlamalar olduğuna işaretle Kore hükümetinden bu engellerin kaldırılması yönünde bir an evvel gereken işlemleri yapmasını istedi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nın müsteşarı Choi Chung Ken ile Tahran'da görüşen Zarif, koronanın neden olduğu kısıtlamalardan dolayı iki ülke ilişkilerinin önceliğinin mevcut dönemde bu kaynaklara ulaşmak olduğunu söyledi. Güney Kore bankaları uygulamasının İran halkının o ülke için bakışını negatife çevirdiğini ifade eden Zarif, İslami Şura Meclis milletvekillerinin bu sorunun bir an evvel çözülmesini istediklerini söyledi. Koreli yetkili de ülkesinin bu konunun çözümü yönündeki iradesini işaretle ülkesinin tüm imkanları bu kaynaklara ulaşması için kullanacağını söyledi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ayrıca bir an evvel İran'da el konulan gemi meselesinin çözülmesini istedi. Zarif, Kore gemisinin Fars Körfezi'ni kirlettiği için tevfik edildiğini, konunun teknik bir mesele olarak hukuki çerçevede incelendiğini ve hükümetin hukuki sürece müdahale imkanı olmadığını söyledi.
İran Dış İlişkiler Konseyi Başkanı, Güney Kore hükümetinin ve Koreli şirketlerin Amerikan baskısına teslim olma ve Amerikan hükümetinin İran halkına yönelik sert yaptırımlarına katılma yaklaşımını eleştirdi. Seyit Kemal Harrazi, dün Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jung Kan ile Tahran'da yaptığı görüşmede, Kore hükümeti Amerika'nın Kore bankalarına tutulan 7 milyar dolarlık İran varlıklarını ele geçirme baskısına bağlı kaldı dedi. Harazi son yıllarda Koreli şirketler İran'da iyi fırsatları kaybetti. Gelecekte iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşirse Koreli şirketler mallarını satmak yerine yatırım yapmalı, teknik bilgi aktarmalı ve İran'da üretime katılmalı dedi. Harazi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısının Kore gemisine el konulmasının kaldırılması ve bu sürecin hızlandırılmasına yardımcı olma talebine cevap olarak Kore gemisinin ele geçirmesi davası yargıya bırakılan tamamen teknik ve hukuki bir meseledir dedi. Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı da Tahran'daki görüşmelerine ilişkin bir rapor sundu ve İran'da gözaltına alınan Güney Kore gemisinin kaptanına telefon etme imkanından ve Kore Büyükelçiliği'nin gemi mürettebatına konsolosluk erişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Seul-Tahran ilişkilerinin gelişmesini istediklerini dile getirdi.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzangani, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımlara temasla, bu yaptırımlar ortamında İran'ın petrol satışı konusunda büyük potansiyeller oluşturduğunu söyledi. İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzangani, dün Tahran'da petrol üretim kapasitesini koruma ve arttırma projesinin 3. fazının imza töreninde yaptığı açıklamada, yatırımın arttırılması çağrısında bulunurken bu aşamada 1,2 milyar dolarlık yatırım petrol üretimine günde 100 bin varil eklenmesi manasına gelir dedi. İran Petrol Bakanı daha önce milyarlarca dolar harcandığını, ancak üretimde artış yaşanmadığını ama ambargo döneminde petrol sektöründe iyi kazanımların elde edildiğini söyledi. İran'a göre planın 3. aşaması için 1,2 milyar dolar değerinde petrol üretim kapasitesini koruma ve arttırma sözleşmeleri Petrol Bakanı ve Ulusal İran Petrol Şirketi CEO'su huzurunda imzalandı.
İslami İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Ali Rıza Tengsiri, Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki İran Silahlı Kuvvetleri tam teyakkuzdadır dedi. Tuamiral Tengsiri, Amerikan denizcilerin Fars Körfezi'nde İran Deniz Güçleri tarafından tutuklanmasının yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin topraklarına, denizine ve hava sahasına yönelik herhangi bir saldırı İran Silahlı Kuvvetleri tarafından çok ani tepki alır dedi. İranlı askeri yetkili İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu Deniz Güçleri'nin Fars Körfezi'nde varlığının devam ettiğini belirterek bu varlığın güney sularından Hint Okyanusu'na kadar devam ettiğini bildirdi. 12 Ocak 2016'da İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Güçleri İran sularına iki askeri gemiyle izinsiz ve kaçak yollarla giren 10 Amerikan denizcisini tutuklayıp bir gün boyunca gözaltına almıştı. O dönem Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada ise teknik bir arıza sebebiyle Amerikan teknelerinin İran kara sularına sürüklendiği ve teknelerle irtibatın kesildiği iddia edilmişti.
Rusya'nın Viyana'da bulunan uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov, Amerika Dışişleri Bakanı'nın İran'ın kimyasal silahlar kullandığı iddiasını yalanlayarak İran'ın bizzat kimyasal silahların kurbanı olduğunu vurguladı. İran'a göre Mihail Ulyanov, pazartesi günü Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temelsiz ve İran karşıtı iddialarını yalanlarken, ben ve bütün uluslararası toplumun bütün üyeleri İran'ın Saddam Hüseyin rejimi tarafından kullanılan kimyasal silahların kurbanı olduğuna inanıyoruz dedi. Irak'ın devrik diktatörü Saddam Hüseyin rejimi, İran'a karşı 8 yıllık zorunlu savaş döneminde başta hardal gazı olmak üzere yasaklanmış kimyasal silahlar kullandı ve Birleşmiş Milletler ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar bu gerçeği defalarca kabul ettiler. Diktatör Saddam rejimi bu silahları başta Amerika olmak üzere ırkçı İsrail ve Batılı devletlerden alıyordu.
İran Dışişleri Bakanı, Endonezya Hava Yolları'na ait bir uçağın düşmesi sonucu bazı Endonezyalı vatandaşların hayatını kaybetmesi sebebiyle bu ülke devleti ve halkına başsağlığı diledi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu uçak kazasından sonra İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Endonezya Dışişleri Bakanı'nı aradı. Zarif, İran halkı ve devletinin Endonezya halkına ve devletine taziyelerini ve dert ortaklığını bildirerek bu olayın kurbanlarının ailelerine başsağlığı diledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Endonezya hava yolları uçağının düşmesi sebebiyle Endonezya devleti ve halkına başsağlığı diledi. 3 gün önce yaşanan ve 62 yolcu ve mürettebinin öldüğü uçak kazasından daha önce de 29 Ekim 2018'de Endonezya'da Lyon Hava Yolları'na ait JT610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçak Jakarta'dan Sumatra adasındaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. Söz konusu kazada 189 kişi yaşamını yitirmişti.
Türkiye, Rusya'dan ikinci S-400 hava savunma sistemini satın almak için şartlar belirledi. İSNA'ya göre Türkiye Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye ortaklaşa üretilmesi ve teknoloji transferi yapılması şartıyla Rusya'dan ikinci S-400 hava savunma sistemini almaya hazır dedi. Türkiye geçtiğimiz yıl tamamı Türkiye'ye teslim edilen S-400 füze sistemini almak için 2017 yılında Rusya ile 2,5 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Washington S-400 füze sisteminin satın alınmasına şiddetle karşı çıktı ancak Ankara geri adım atmadı. Türkiye'nin Rusya'dan savaş uçağı alacağı yönündeki iddialara da değinen Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek Su-35 çok tartışıldı. Onunla ilgili teklife baktık. Teklifler bizim için, bize ne katacağı, bizim için içinde ne kadar olacağımızla ilgili bir dizi parametreyi içeriyor. Gelen teklifi baş göz üstüne diye kabul etmemiz gibi bir durum hiçbir zaman olmaz ifadelerini kullandı.
Türkiye'de WhatsApp'ın veri politikalarıyla ilgili güncellemenin ardından büyük kaçış sürerken diğer uygulamalarında güvenilirliği tartışmaya sebep oldu. WhatsApp'a alternatif olarak kullanılan Telegram ve Signal uygulamalarının açık kaynak olması sebebiyle bugün için daha güvenli olduğunu belirten teknoloji uzmanı Füsun Sarp Nebil, yerli BIP tavsiye edilecek bir şey değil. WhatsApp'ı siliyorum, şimdilik Signal ve Telegram'a geçiyorum diye konuştu. WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası milyonlarca vatandaş WhatsApp'ı siliyoruz kampanyasına destek verdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da WhatsApp'tan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası sebebiyle ayrıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ben de büyük ihtimalle kapatacağım WhatsApp'ı. Onay vermeyeceğim dedi. Türkiye'deki kullanıcılar da WhatsApp'ı protesto etmeye başladı ve Twitter'da WhatsApp'ı siliyoruz etiketi birinci sıraya kadar çıktı. Kamu kurumlarında bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BIP'e taşınmaya başladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar'ın bir köprü görevini üstlenmekten memnuniyet duyacağı yönündeki açıklamaları sonrasında ülkesinin Suudi Arabistan'ın Türkiye ile ilişkilerinde gerilimi azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak El Kahtani, Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'ın Türkiye veya İran ile ilişkilerinde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Kahtani, Katar'ın Suudi Arabistan, Türkiye veya Suudi Arabistan, İran arasındaki gerilimleri hafifletme ve arabuluculuk yapması konusundaki bir soruya şu cevabı verdi. Bu durum uluslararası ilişkilerde temel bir ilke olan rıza ilkesine dayanmaktadır. İki ülke Katar'a arabuluculuk rolünü uygun görürse bu mümkün dedi. Kahtani, Suudi Arabistan, Türkiye ve İran gibi bölgenin önemli ve büyük ülkeleri arasında dostane ilişkilerin olması herkesin çıkarınadır şeklinde konuştu. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Fars Körfezi krizini sonlandıran 41. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi zirvesi sonrasında 8 Ocak'ta Katar merkezli Al Cezire kanalına açıklama yaparak Türkiye için stratejik müttefikimiz ifadesini kullandı.
Türkiye'de 174 kişi daha koronadan hayatını kaybetti. Türkiye'de son 24 saatte 180.303 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. 10.220 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte 10.301 kişinin COVID-19 tedavisi karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.208.451'e yükseldi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, ırkçı İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde yaptığı kazıları durdurması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden sorumluluk alarak müdahale etmesini talep etti. İslami Vakıflar İdaresi, ırkçı İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Mescid-i Aksa'nın El Burak, Ağlama Meydanı ve Maribe Kapısı yakınlarında kazılar yaptığını duyurdu. Filistin Dışişleri Bakanlığı, terör rejimi İsrail'in bölgeyi Yahudileştirme çabalarının bir parçası olan Mescid-i Aksa ve çevresine yaptığı kazıları şiddetle kınadığını ifade etti.
Lübnan, Hizbullah Hareketi, Yemen Ensarullah Hareketi ile dayanışma içerisinde olduğunu ilan ederken, Amerika'nın Ensarullah Hareketi'ni terör örgütü ilan etmesini kınadı. Lübnan, Hizbullah Hareketi dün akşam yayınladığı bildirde şu ifadelere yer verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Yemen Ensarullah Hareketi'ni ve bu hareketin Genel Sekreteri Seyit Abdülmelik Bedrettin El-Husi ve onun mücahit kardeşlerini terörist nitelemesi canice bir girişim olduğu gibi bu karar Yemen halkının moralinin azaltılması amacıyla alınmıştır. Hizbullah'ın bildirisinde ayrıca şu cümleler yer aldı. Amerika'nın bu girişiminden amacı Amerikan hegemonyasını ve de Filistin'deki Siyonist işgali görmezden gelerek Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirmeye karşı çıkan herkesi cezalandırmaktır.
Bahreyn İslami Hareketi lideri Şeyh İsa Kasım, 11 Pakistanlı Şii madencinin tekfiri terör örgütü IŞİD tarafından öldürmesini kınadı ve bu terörist grup Müslüman kanını akıtmaktan zevk alıyor dedi. İRNA Ajansı'na göre Bahreyn İslami Hareketi lideri Şeyh İsa Kasım dün yaptığı açıklamada IŞİD'in İslam adı altında kötü bir tezahür olduğunu belirterek İslam'ı ve İslam'ın hakikatine ve saflığına inanan herkesin gözünde İslam'ı çarpıttığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ bölgesinde 23 binden fazla patlayıcının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ bölgesinde barışı koruma güçlerinin 23 binden fazla patlayıcı cihazı etkisiz hale getirdiğini, bölgede yaklaşık 479 hektarlık bölgeyi de mayından temizlediğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Rusya barışı koruma güçleri Dağlık Karabağ bölgesinin geniş bir bölgesinde mayın temizleme için modern robotik sistemler kullandı.
Amerika İç Güvenlik Bakanlığı'nı vekaleten yürüten Chad Wolf istifa ettiğini açıkladı. Wolf'un istifası geçen hafta yaşanan kongre saldırısının ardından geldi. Bakanlık seçilmiş başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninin güvenliğinden sorumlu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Federal Acil Durumu Yönetimi Dairesi Başkanı Pete Gaynor'u göreve devralacağı kaydedildi.
Öte yandan seçilen Amerikan Başkanı Joe Biden, mevcut Başkan Trump'ın bir an önce istifa etmesi gerektiğini vurguladı. Biden, görevdeki Trump'ın bir an önce istifa etmesi gerektiğini ve Kongre'ye saldıranların hesap vermesi ve sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Trump'ın azil soruşturma sürecinin başlaması etrafında. Amerikan Başkanı Trump taraftarlarının 6 Ocak'ta Kongre binasına baskını Amerikan toplumu ve yönetim seviyesinde geniş çaplı tepkilere yol açtı. Bu bağlamda demokratlar Trump'ın görevden alınması ve aziz soruşturması için çalışmalara başladı. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de pazar akşamı temsilcilere hitaben Yazılı mektupta bu hafta meclis üyelerinin başkan yardımcısı Mike Pence ve kabine üyelerinden 24 saat zarfında Trump'ı anayasanın ek 25. maddesine göre görevden almasını isteyen kararı oylayacağını belirtti. Amerika'da 3 Kasım'daki seçimlerin sonuçlarının tescili için 6 Ocak'ta yapılan kongre oturumu esnasında Trump yanlılarının kongreye basmasının yankıları hala devam ediyor. Kongre baskını bağlamında en çok gündeme gelen konulardan biri de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in anayasanın 25. ek maddesini devreye sokması yönünde yapılan çağrılar oldu. Son olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Demokratlara gönderdiği söz konusu mektubunda Pence'in bu maddeyi uygulaması için bugün bir çağrıda bulunacaklarını bildirdi. Pelosi, Pence'in 24 saat içinde adım atmaması halinde azil sürecini başlatacaklarını vurguladı. Amerika Anayasası'nın 25. ek maddesi bir Amerikan başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirmesi durumunda başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içermekte. Maddenin uygulanması için ise Mike Pence'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor. Pence'in böyle bir adım atması durumunda ise Trump'ın kongreye bir mektup göndererek karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Pence ve kabine üyelerinin ise bu kararı savunmalar için 4 gün süresi bulunmakta. 4 günlük sürenin sonunda kongre bir oylama yapıyor ve her iki kanadın 3'te 2'sinin desteğini alması durumunda Trump görevden alınabiliyor. Bu da karara 67 senatör ve temsilciler meclisinden 290 üyenin destek vermesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca kabine yerine kongrede başkanın görevini yapıp yapamayacağını değerlendirmek üzere kendi bünyesinde bir ekip de kurabiliyor. Ancak Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Mike Pence'in bu yönde bir adım atmayı düşünmediği bildiriliyor. Amerikan Anayasası'na başkanın ölmesi ya da görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda görevi başkan yardımcısının devralmasına ilişkin prosedürleri belirleyen bir madde ekleme ihtiyacı John Kennedy'nin suikaste kurban gitmesinin ardından ortaya çıktı. Aslında 1950'lerde başkanlık yapanın görevi başındayken ciddi bir kalp krizi geçirmesi sonrası hükümet krizi çıkmış. Ancak anayasada bunu belirleyen bir madde bulunmadığından ani bir kararla o dönem başkan yardımcısı olan Richard Nixon göreve getirilmişti. 22 Kasım 1963'teki Kennedy suikastinin ardından ise usuller net bir şekilde belirlendi ve anayasaya 25. ek maddesi yazıldı. 6 Haziran 1965'te Kongre'ye sunulan 25. ek madde 10 Şubat 1967'de onaylandı ve yasalaştı. Gelinen noktada ise demokratlar Trump'ın taraftarlarını isyana teşvik etme ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kongre baskında rol ifa ettiği suçlamasıyla azil soruşturmasına ilişkin karar tasarısını işletmeye çalışıyorlar. Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olduğu için bu tasarının onaylanması bekleniyor. Ancak bu durum soruşturma kararının kısa sürede senatoya gönderileceği anlamına gelmiyor. Anlaşılan Pelosi bu bağlamda belli bir yasal sürenin olmadığı için Joe Biden'ın başkanlığının başlaması üzerinden 100 gün geçtikten sonra bu kararı senatoya sunmak istiyor. Demokrat adayların Georgia eyaletinde seçimleri kazandığı için o sırada Senato'da demokratlar çoğunlukta olacak ve Trump'ın aleyhindeki bu karar büyük ihtimalle kabul edilecek. Hatta o zaman bazı cumhuriyetçi senatörlerin bile demokrat senatörlere katılması ve böylece Trump'ın mahkum edilmesi için gereken senatörlerin 3'te 2 oyunu kazanabilmesi muhtemeldir.
Tarhan Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak'ın güneyindeki yeni protesto eylemleri etrafında. Irak bir haftadır yeniden şiddet eylemleri ve olaylara sahne olmakta. Ülkenin güneyindeki Zikar, Divaniye, Necef ve Vasıt vilayetlerinde protesto eylemleri sürüyor. Protesto eylemleri Zikar'ın merkez kenti Nasiriye kentinden başlayıp diğer bölgelere sıçradı. Nasiriye'de protesto eylemleri organize eden kişi ve sivil aktivistlerin Irak güvenlik güçlerince gözaltına alınması gösterilere neden oldu. Nasiriye'de sivil aktivistlerden İhsan Ebu Kevser güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Bundan önce de Nasiriye kentinin merkezdeki El Habubi meydanındaki gösteride acil tıbbi yardım görevlisi olan Heyder Nasır isimli aktivist hayatını kaybetmiş ve cesedi güvenlik güçlerince bulunmuştu. Başka bir Iraklı aktivist İhsan El Hilali geçtiğimiz hafta güvenlik güçlerince gözaltına alınmış ancak sonunda Zikar yetkilileri onu serbest bırakmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında da Irak'ta geniş çaplı protesto eylemi tertip eden bazı sivil aktivistler gözaltına alınmıştı. Yine Aralık ayında da Irak'ta gözaltına alınan bazı aktivistlere destek için geniş çaplı gösteriler yapılmıştı. Sivil aktivistlerin gözaltına alınma sebepleri belli değil. Ancak Irak yönetimi Aralık 2020'de Zikar'da eylemciler ile protesto eylemlerine son verilmesi ve hükümetin de aktivistleri takip etmekten vazgeçmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak hükümet verdiği sözünü tutmadı ve sivil aktivistleri gözaltına almaya devam ettiği için yeniden Irak'ın güneyindeki vilayetlerde protesto eylemleri başladı. Eylemciler Irak hükümetini bu anlaşmanın maddelerini yerine getirmemek ve anlaşmaya bağlı kalmamakla suçlayarak böylece bir kez daha sokaklara inmiş oldular. Nasiriye'de vatandaşların protesto eylemine güvenlik güçleri müdahale edip bazı eylemcileri yaraladı. Geçen gün düzenlenen protesto sırasında bir polis hayatını kaybederken yüzü aşkın kişi de yaralandı. Divaniye ve Vasıt vilayetlerinde de Nasiriye'de protesto eylemleri düzenleyenlere destek için gösteri düzenlendi. Aslında protesto eylemleri Nasiriye'de başka bölgeler ve vilayetlere sıçramış oldu. Divaniye ve Vasıt'ın ardından Necef hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu. Ancak Necef'teki protestonun nedeni diğer vilayetlerindekinden farklıydı. Necef sakinleri kendi kötü ekonomik şartlarını protesto etmek için hükümet aleyhinde gösteri düzenlediler. Son aylarda Irak'ta enflasyon ve yoksulluk artarken hükümet de bu soruna karşı başarısız ve yetersiz kalmıştır. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve korona salgını yüzünden Irak hükümeti sorunlar karşısında borçlanmaya yöneldi. Ancak hükümetin borçlarının fazla olduğundan Bağdat yönetimi 2021 bütçesinde milli para birimi dinarın değerini azaltma kararı aldı. Bu da ülkede enflasyon yükselmesine yol açtı. Irak Parlamentosu Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı Heysem Cebûri, ülkenin toplam borcunun 70 milyar dolar olduğunu belirterek bundan 24 milyar dolarının dış borçlar ve 46 milyar dolarının da iç borçlar olduğunu belirtti. Aslında Irak güvenlik güçleri ile eylemciler arasındaki çatışma ve ardından ülkenin bazı vilayetlerinde şiddet eylemleri ve olaylar devam edecek. Bu durumda hükümet ile halk arası çatışma ve gerginliğin artması, bazı bölgelerde gösteriler karşısında teslim olması için hükümetin prestijini kaybetmesi, toplum arasında çatlağın büyümesi ve de gelecek seçimler üzerinde etkili olması ve Amerika dahil bazı yabancı muhaliflerin faydalanmasına yol açacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Dey 1399 Hicri Kameri 28 Cemadiyul Evvel 1442 ve Miladi 12 Ocak 2021 Salı. 42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 23'te 1357'de İran'ın birkaç kentinde halkçı protesto gösterileri sırasında şaha bağlı memurlarla İran milleti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve İran milletinden birçokları şehit düşerken birçoğu da yaralandı. Böyle bir günde Tahran Üniversitesi'nde görkemli bir toplantıya katılan Tahran halkı ve öğrencileri Şah rejimine karşı öfkesini ve muhalefetini dile getirirken ısrarla İmam Hümeyni'nin Paris'ten İran'a geri dönmesini istediler. Bu öğrenci hareketinin yapıldığı bir sırada Tahran Üniversitesi çevresi Şah askerlerince muhasara edilmişti. Rahmetli İmam Hümeyni yayınladığı mesajında şunları belirttiler. Ben şerefli İran milleti ve askeri ve sosyal kuvvetleri ilahi ve milli görevi uyarınca ahlaki cesaret ve uyanıklıkla İslam inkılabına karşı yürütülen komplolları yok etmesi konusunda uyarıyorum. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 23'te 1357'de İslam İnkılabı'nın durağı çıkmış dalgalarına karşı direnme gücünü kaybeden İran Şahı, güvendiği birkaç siyasi unsurunu halkçı itirazları bastırmak için saltanat konseyinin kurulması ile görevlendirdi. Ancak İran halkı cadde ve sokaklarda toplanarak Şah'ın bu girişimine muhalefet edip rahmetli İmam Hümeyni'yi desteklediklerini ilan ettiler. İmam Hümeyni aynı günde yeni inkılapçı hükümeti kuracağını bildirdi. Bu haberin yayınlanması üzerine Saltanat Konseyi Başkanı Celaleddin Tehrani İmam Hümeyni ile görüşmek için Fransa'ya gitti. Ancak İmam Tehrani ile görüşmek için iki şart koştu ve şöyle dedi. Şartlardan biri Tehrani görevinden istifa etmesi gerekir ve ikinci şart Saltanat Konseyi'nin illegal olduğunu ilan etmesidir. Tehrani hemen görevinden istifa etti ve böylece Saltanat Konseyi pratikte feshedildi. Kırk yıl önce bugün Hicri Şems'i 23'te 1359'da Saddam rejimi ordusunun ilk kimyasal saldırısı, ülke ordusunun İran topraklarına karşı saldırısının başlaması üzerinden 4 aydan az bir süre geçtiği sırada gerçekleşti. İran'ın batısındaki İlam kentinin 50 kilometre mesafesinde gerçekleşen bu insanlık dışı saldırı, birkaç İranlı askerin şehit düşmesi ve yaralanmasına neden oldu. Irak'ın Başı rejim ordusu batılı devletlerin eski Sovyetler Birliği'nin yoğun himayelerini arkasına alarak İran'a dayattığı 8 yıllık savaş döneminde İran halkını ve askerlerine karşı yasaklanmış kimyasal silahlar kullandı ki toplam 10 bin insanın şehit düşmesine ve 130 bin insanın da yaralanmasına neden oldu. ...356 yıl önce bugün 12 Ocak 1665'te Fransız matematikçi ve rakamlar ve ihtimaller teorisinin sahibi Pierre de Fermat hayata gözlerini yumdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar,
Karadeniz'de 4 ilde 23 farklı noktada orman yangını.
Yeni Asya.
Bağımsız medya kuşatma altında.
Ve Milli Gazete.
Trump yolun sonunda.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 10 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde basit bir adalet reformu için başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gerçek bir adalet reformu ancak icranın elini yargı üzerinden çekmesiyle gerçekleştirilebilir. Ama bugünkü iktidar yargıyı bir ayak bağı, ayağında bir pranga olarak gördü ve yargı bağımsızlığını özellikle ortadan kaldırdığı için böyle bir hakiki reformu ondan beklemek gerçekli olmaz. O nedenle önerilerimi bu yozlaştırılmış ortamda bile uygulanabilecek basitlikte oluşturdum, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulması sağlanmalı. Bu kararlara uymayan savcı ve yargıçlara çeşitli müeyyideler uygulanmalıdır. Kararları hakkında hak ihlali gerekçesiyle tazminata hükmedilenlerin sorumlulukları devlet tarafından yüklenilmemeli. Tazminatlar devlet tarafından hak sahibine ödendikten sonra sorumluluğa rücu edilmelidir. Gizli tanık ilkesi gerçekleri saptırmak, sana iftira atmak için kullanılmamalı. Bunu yaptığı belirlenenlere ve aracı olan görevlilere ağır cezalar verilmelidir. Hiçbir koşul altında suçlamalar, soruşturma dosyası ve iddialar sanıktan ve sanık avukatlarından gizlenilmemeli. 1215 yılında ilan edilen Magna Carta'nın bile gerisini düşürülmemelidir. Tutuklu değil, tutuksuz yargılanması esas olmalıdır. Her önüne geleni tutuklama eğiliminde olan sulh ceza hakimlikleri kaldırılmalıdır. Tarafsız ve sorumsuz Cumhurbaşkanı için hazırlanmış olan Cumhurbaşkanı hakaret maddesi kaldırılmalıdır. Her seviyedeki işkence ve kötü muamele iddiaları ciddiyetle sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla soruşturulmalı, sorumlu bulunanlar şiddetle cezalandırılmalıdır. Kadınlara yönelik her türlü tehdit, saldırı ve şiddet eylemleri cana kasteden somut ve yakın tehlike niteliğiyle değerlendirilmeli. Kadınları öldürülenlere pişmanlık veya duruşmalardaki tavrı gibi abuk sabuk gerekçelerle ceza indirimleri uygulanmamalıdır. Zaten hazır olan hayvan hakları yasası derhal çıkarmalıdır. Halen tutuklu ve hükümlü bulunanlar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar derhal uygulanmalıdır. Bu önerilerim hem çok palyatif, hem çok yüzeysel ve hem de çok yetersiz ama hukuk ulemasının dillerini yuttuğu, hukuk fakültelerinin derin bir sessizliğe büründüğü bu ortamda, bu ucube anayasaya dayalı bu ucube rejim altında yeniden bir sözde reform paketinin konuşulmaya başlandığı bu günlerde doğrudan bu iktidarın eseri oldukları için değiştirilmeleri olanaksız görülen, yargı bağımsızlığını tümüyle yok eden temel anayasal hükümlere dokunmadan en basit düzeyde neler yapılabilir diye düşündüğümde, bir toplum bilim öğrencisi olarak kamuoyunu rahatsız ettiği hemen aklıma gelen bu birkaç maddeyi sıraladım. Belki bu yazım hukuk ulemasının gücüne gider. Onlar bir şeyler söyler veya yazarlar.
Faruk Çakır 10 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde reform olur mu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. ülkemizin pek çok noktada sıkıntılarla karşı karşıya olduğu inkar edilemez bir gerçek. Türkiye'yi idare edenler de bunun farkında. Sadece sıkıntıların sebepleri konusunda ihtilaf var. İdareciler çözüm bekleyen sıkıntıların sebebini dış güçlere bağlarken, muhalefet bunu iktidarın ihmaline ya da beceriksizliğiyle izah ediyor. En nihayet sebep dış güçler dahi olsa, nihai sorumluluk her zaman iktidarların omzunda olur. Gerektiğinde dış güçlerin kurduğu tuzakları boşa çıkarmak da yine onların vazifesi, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye'yi idare edenler bir süredir yeni reform adımları atılacağını söylüyor. Kamuoyu ise iyi yönde adımlar atılması noktasında şüpheli. Esasında mevcut sıkıntıları aşmanın yolu da yanlışları terk edip Türkiye ve dünya gerçeklerine uygun adımlar atılmasıyla mümkün. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simon Kaslowski, Koç Üniversitesi ile TÜSİAD tarafından online olarak düzenlenen 2021 yılında Türkiye Ekonomisi konulu panelde konuşurken önemli noktalara dikkat çekmiş. TÜSİAD Başkanı Kaslowski'nin işaret ettiği noktalar özetle şöyle. Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak. Rehavete kapılmadan çaba sarf etmeliyiz. Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var. Bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mütabakatın önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu var: fiyat istikrarı ve finansal istikrar. Enflasyon düşürmediğimiz ortamda finansal istikrar da maalesef mümkün olamıyor. Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip büyüyelim dediğinizde kaynakları israf ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir. Yalnızca doğru iktisat politikaları yeterli olmayabilir. Hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi, küresel bölgesel ekonomik işbirlikleri konumunuzun olumlu etkileyebilecek. Türkiye ekonomisinin ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok. Belli bir dönem iktisadi büyümeden feragat edeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz. Kaslowski'nin dikkat çektiği iki nokta çok mühim. Kaynakları israf ediyoruz ve yalnızca doğru iktisat politikaları yeterli olmayabilir. Hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi gerekir. İsraf yolunda dolu dizgin gidilmesi ve bu hatada geri adım atılmamasını anlamak mümkün değil. Binbir emekle kazanılan parayı çöpe atmak, emekleri boşa harcamak hangi akılla izah edilebilir? İşlerin ehli ellere verilmemesi de israftan başka bir şekli değil mi? Niçin hem kaynak hem de emek israfında ısrarlıyız? Sadece doğru iktisat politikalarının yetmeyeceği ve bu politikaların hukuk ve ekonomi reformlar ile desteklenmesi gerektiği de bedihi bir mesele değil mi? Ve tabii ki bu gerçeklerin TÜSİAD kanalıyla dile getirilmiş olması da mühimdir. Sadece iktisat politikaları yetmez, hukuk da lazım demenin bir başka anlamı da önce ekmek değil, önce hürriyet manası taşımaz mı?
Mehmet Faraç, 10 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Millet sefalette, siyaset gaflette" başlıklı yazısını okuyucular paylaşıyor. İktidarın da muhalefetin de suni gündemlerde olabildiğince çırpındığı bir ülkedir Türkiye. İncir çekirdeğini doldurmayacak zırvaların çevresinde bile parendalar atılan ve siyasi rant elde etmek için manevralar yapılan suni gündem siyasetinin ezilenleri ne yazık ki değişmiyor. İşte politik hikayelerinin cenderesinde sıkışan ve umuda erişemeyenler sadece yurttaşlar oluyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir kısır döngüdür almış başını gidiyor Türkiye'de. İktidar bir şeyler mırıldanıyor, muhalefet onun ipine dolanarak yuvarlanıp gidiyor. Ya da muhalefet bir atak yapıyor, iktidar iş adamından medyasına kadar iddiaları çürütmek için karşı taarruz başlatıyor. İşte bu gelgitler, oldu bittiler ve Sen dedin, ben dedim ticareti sadece yurttaşı oyalamıyor. Aynı zamanda yaratılan suni gündemin ortasında Türkiye'nin asıl gerçekleri de bir güzel hasıraltı ediliyor. Man Adası çatışması, diplomasının sahte olduğu belirlenen bir güreşçi, Cumhurbaşkanı'nın damadı, Bülent Arınç'ın çıkışları, Kanal İstanbul üzerindeki kavgalar, Katarlıların Türkiye'nin bir bölümünü adeta yağmalaması ve benzeri konular Türkiye'yi günlerce meşgul etmedi mi? İktidarda muhalefet arasında bu konular üzerinden yürütülen yoğun ve sonuçsuz tartışmalar kamuoyunu günlerce oyalamadı mı? Ve tüm bu tartışmalar toplumu uyutma malzemesi olarak kullanılırken suni gündemlerin tamamı sonuca ulaşmayan, halkı yoran, yarar sağlamayan bir kısır döngü hurdalı olarak mazide kalmadı mı? Peki yazının başından itibaren dikkat çektiğimiz iktidar ve muhalefet arasındaki suni gündem tartışmalarıyla muhalif kimselerin açıklamaları üzerinden yürütülen fırtınalar Türkiye'nin hangi gerçeklerini bir kez daha perde gerisini attı? Asıl mesele budur işte.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın sınırlarının ötesinde kültürel mirasının korunması.
Değerli dinleyiciler, İran'ın şimdiki sınırlarının dışında Irak topraklarında kalan tarihi kültürel miraslardan Kesra Takı'nın içler acısı durumda olduğu biliniyor.
Bu konuda hazırladığımız programı dinliyorsunuz.
Geçenlerde Irak'ta yer alan ve İran'ın kültürel mirası olan Kesra Takı'nın yayımlanan görüntüleri, bu tarihi yapının bir bölümü 2021 yılına girerken çöktüğünü gösteriyordu. Sosyal paylaşım sitelerinin kullanıcıları ve kültürel miras hayranları, Irak yönetiminin bu değerli tarihi eseri korumakta müsamahakar davranmasına tepki gösterdi.
Tarihçiler milletleri, mazileri ve tarihi süreklilikleri bakımından sınıflandırılmalarını çok önemli biliyor. Nice milletler zaman sürecinde dağılmış ve milli kimliğini kaybederken bazı milletlerde pek derin bir mazisi yoktur ve 1. ve 2. Dünya Savaşları gibi çağdaş tarihte yaşanan hadiselerin ürünüdür. İran milleti ise binlerce yıllık mazisine rağmen kimliğini kaybetmeyen ve kültürel bağımsızlığını sürdürebilen ve çevresini ve hemen hemen tüm dünyayı etkileyen dünyanın ender asil milletlerinden biridir.
İran'ın medeniyet alanı oldukça geniş olmuş ve çeşitli tarihi evrelerde bu alanda çok değerli izler ve eserler geride bırakılmıştır. Gerçi bu eserlerin bazıları günümüzde coğrafi sınırlara göre başka ülkelerin topraklarında yer alıyor. Ama yine de geçmiş çağlarda İranlı sanatçıların sanat eserlerini simgeliyor. Gerçekte İran'ın kapsadığı kültürel alan, coğrafyası ve siyasi sınırlarının yanı sıra sınırlarının ötesine kadar uzanmıştır. İran'ın kültürel alana Çin'den Avrupa kıtasının sınırlarına kadar yayılmış ve Orta Asya, Hint Yarımadası ve Arap dünyasında yer alan ve İranlılarla ticaret yapan ve ilişkisi bulunan birçok kavim ve milleti etkisi altına almıştır.
Öte yandan zaman sürecinde toplumlarda yaşanan milli, bölgesel ve uluslararası bazda değişimler ve milletlerin ilişkilerinde etkili olan yeni etkenlerin ortaya çıkmasıyla beraber İran'ın kültürel alanda yer alan milletlerin ayrışmalara galip gelerek kendi aralarında dayanışmayı takviye edecek şekilde bir takım zeminler hazırlamıştır.
Her halükarda gerçek şu ki İran'ın kültürel etki alanı siyasi etki alanından çok daha geniştir. Bu yüzden İran'ın kültürel mirasının önemli bir bölümü de İran'ın şimdiki coğrafi ve siyasi sınırlarının ötesinde aramak gerekir. Bu alan Orta Asya ve Hint Yarımadası'ndan başlayarak Irak, Kafkasya ve Anadolu topraklarına kadar yayılıyor. Bu konu dünyanın başka ülkeleri için de geçerli diyebiliriz. Nitekim günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel mirasının önemli bir bölümü İran dışında Osmanlı İmparatorluğu'na aittir.
Bu arada Irak toprakları İran'ın tarihi, kültürel ve medeni eserlerinden önemli ev sahiplerinden biri olduğu belirtilmelidir. Bilindiği üzere Eşkaniler ve Sasaniler dönemlerinde İran'ın başkenti uzun yıllar şimdiki Irak topraklarında yer alıyordu. Bu iki imparatorluk M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 7. yüzyıla kadar Roma İmparatorluğu ile rekabet ve savaş içindeydi ve bu yüzden sınırlarının güvenliğini sağlamak için başkentlerini Roma İmparatorluğu ile ortak sınırlarına yakın olmasını tercih ediyordu. Bu dönemde sırtı Mezopotamya medeniyetlerine dayanan Irak kültürel ve dil bakımlarından ilginç bir çeşitlilik arz ediyor ve Sami ırkının çeşitli dallarında ev sahipliği yapıyordu. Ancak İranlıların bu bölgeye musallat olması, bölgeye Arya ve İran kültürünün egemen olmasına sebebiyet verdi.
Thank you.